İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 18.
Gökte çok yıldız vardı, bütün gökyüzü şıkır şıkır kaynıyordu. Karşı yüksek dağın çakmak taşı doğru bir yıldız ışığı buğusu içindeydi. Önde Ferhat Hoca, arkada ötekiler olağanüstü çabuklukla yürüyor, gün doğmadan önce ormanı, pınarları, kepir taşlığı aşıp batıdaki sarp kayalıkları tutmak istiyorlardı. Gün burnuna kayalıkların dibine gelince hoca, "Mola arkadaşlar," dedi. Yandaki mavi kırmızı damarlı kayanın tam göbeğinden taşı oymuş bir pınar akıyordu. Hoca oraya gitti, ağzını suya dayadı, kana kana içti. Sakalı ıslanmıştı, yeniyle sildi. Kollarını sıvadı, ayakkabılarını, çorabını, fesini çıkardı. Abdest aldı telaşsız. Aşağıdaki çimenliğe gitti, fesini önüne koydu, namaza durdu. Gün bir kavak boyu kalkıncaya kadar namazını kıldı. Namaz bittikten sonra olduğu yere oturdu, tesbih çekerek duasını topladı. Önündeki fesini başına koydu, sağ yanındaki tüfeği eline aldı, ayağa kalktı. "Bugün öğleye kadar şu yamaçtaki kayalığı tutmalıyız." Sarp bir geyik bile gezemez kayalığı gösterdi. Kimse ses çıkarmadan onun ardınca kayalığa vurdular. Kayalar ustura gibi keskindi, elleri dizleri kan içinde kaldı. Öğleden az önce Ferhat Hoca'nın gösterdiği yere geldiler. Burası kayaların bir duvar gibi çevirdiği yeşil küçük bir düzlüktü. Düzlüğün tam ortasından bir pınar çıkıyordu. Suyun ayağına uzun çam bir oluk yerleştirilmişti. Ferhat Hoca "Ve Sübhanallah" diye ellerini havaya açtı. "Buralara kim gelir de, burasını kim bilir de şu pınarın ayağına bir de güzel bir oluk koyar." Pınarın yanına vardı, bağdaş kurdu. Ötekiler de onun yanına vardılar, oturdular. "Bakın arkadaşlar, evini bastığımız kişi Sarı Sultanoğlu'dur. Bize bir sultan nasıl davranırsa öyle davrandı. Herhalde yolda Kasım'la Şahan olanı biteni size anlattılar. Hiç aldanmayalım. Sarı Sultanoğlu bu parayı bize kolay yedirmez. Şimdi belki 100 kişisi bizim ardımızdadır. Ona göre davranmalıyız. Biz bundan sonra kendimizi yarı yarıya ölü saymalıyız. Belki yarıdan da daha çok ölüyüz. Öyleyse neden bu adamın evini bastık? Ölmek için mi?" diyeceksiniz. İş hiç de öyle değil. Bu adamın evini basmasaydık uzun bir süre bu dağlar bizi barındırmazdı. Şimdi büyük can alıcı bir düşman sahibi olduk ya, bütün dağları da dost edindik.
"Temir, sen nasıl bildiysen öyle yaptık. Demek ki doğru yaptık hocam."
"Sağ ol Temir. Şimdi karnımızı doyuralım. Ardından da uyuyalım. Ne kadar uyuyabileceğimiz belli değil." Güdük Hacı Çetenin yiyecekçisiydi. Bir tek tabancadan başka silah taşımazdı. Geniş omuzlu, kısa boylu, çok güçlü, dayanıklı bir kişiydi.
"Güdük ağa, ne çıkaracaksın şimdi bize? Soframıza ne getireceksin?"
Güdük Hacı kayanın dibindeki yiyecek heybelerini aldı, getirdi, ortaya koydu.
"Önce bal börek, arkasından da kuş sütü hocam."
"Sağ ol hacım, bizi iyi düşünmüşsün." Hacı Eybe'nin bir gözünü açtı, yufka dürümlerini önce çıkardı, çimenlerin üstüne koydu. Ardından da her bir eşkıyaya içine peynir, çökelek koyarak birer sokum yaptı, ellerine tutuşturdu. Sokumu yiyip bitirenler hacıdan bir sokum daha istiyorlar, daha onlar ellerini uzatmadan hacı ellerine sokumu veriveriyordu. Onlar sokumları bitirince hacı gerçekten ellerine bir yağlı mavi kağıdın içinden çıkardığı ballı böreği eşit parçalara ayırarak her birisine büyük bir parça verdi.
"Ballı böreği verdin hacı," diye güldü hoca. "Kuş sütü nerede?"
"O da bulunur," diye güldü koltukları kabaran güdük. Geriye kalan böreği bir parçasını kendine ayırdıktan sonra yağlı mavi kağıda yeniden sardı hacı. Heybeye yerleştirdi. Tütün kaçakçıları bu kağıdı tütün paketi yapmakta kullanıyorlardı. Hacı bu kağıtlardan bir hayli ele geçirmiş, o da bunlara yağlı ballı yiyeceklerini koyuyordu.
"Çocuklar, hiç kimse açıkta yan yana uyumasın. Her birimiz uzak, staralı. Ha deyince kurşun işlemez. Temir de bizi bekleyecek. İyi uykular."
Uyumalarıyla aşağıdan, yandan, yönden gelen büyük bir cayırtıyla uyanmaları bir oldu. Ötekiler kayaların arasından yukarı doğru çıkarlarken Temir onları hemen görmüş, önde gelen sarışın delikanlıyı bir kurşunda düşürmüştü. Büyük cayırtıyla hemen toparlandılar. Üstlerine aşağıdan, sağdan, soldan yağmur gibi kurşun yağıyordu. Gelenlerin çok kalabalık ve usta nişancılar olduğu gelen kurşunlardan anlaşılıyordu.
"100 kişiyle çevrildiniz İnce Mehmet," diye yandan bağırdı tok sesli birisi. "Karşındaki keçi çobanı Abdi Ağa değil İnce Mehmet. Karşındaki padişah Fermanlı Sultanoğlu. Teslim olun, teslim olmazsanız hepinizin canını az sonra cehenneme yollarım."
"Buradan babayın yanına gitmeye hiç kimsenin niyeti yok, yok," diye bağırdı Ferhat Hoca.
Arkasından da sesin geldiği kayaya tüfeğindeki bütün kurşunları boşalttı. Bundan sonra da dehşet kızgın bir çarpışma başladı. O sesi tok adam durmadan bağırıyor, kurşun seslerinden parçalanan kaya parçalarının gürültüsünden ne dediği anlaşılmıyordu. Ferhat Hoca yatarak Temir'in yanına gitti.
Haydi Temir, biz yukarı doğru sürünelim. Yukarıya giderken bizi görüp vuramazlarsa kurtulduk. Üstelik de onların yarısının da ölüsü bu kayalıklarda kalır. Haydi Temir. Yukarıya sürünerek tırmanmak çok zor oluyordu. Ferhat Hoca sürünürken 3 kez kurşun yeme tehlikesi atlattı. Bir keresinde de önündeki derin uçuruma düşüyordu. Sağlam bir köke son anda tutundu. Temir ise aşağıdan yukarıya kayan bir yılan gibi usta akıyordu. Çıktıkları yer çıkılması olanaksız bir yerdi. Yukarıdan aşağıya bakınca öyle sarp bir uçurumun başıydı ki çıktıkları yer insanın soluğu kesiliyor, başı dönüyordu. ''Yukarıya, bizim yanımıza sürünün!'' diye emir verdi Ferhat Hoca. ''Biz sizi koruyoruz.'' Yukarıdan ikisi iki yerden aşağıya Sultanoğlu'nun adamlarının üstüne kurşun yağdırdılar. Başını kaldıranı vuruyorlardı. Vurulan bağırarak, kayaları yankılandırarak kayalardan aşağıya atıyordu kendisini. Gün batarken aşağıdan kurşun sesleri kesildi. ''Üstlerine kurşun yağdıralım!'' diye emir verdi hoca. ''Kaçmalarına fırsat vermeyin. Öldürmeye sıkın. Bu ilk ve son çarpışmamızdır. Bundan sonra ne jandarma, ne eşkıya çeteleri, ne de Sultanoğlu bir daha üstümüze gelebilirler.'' Soluk soluğa kalmış durmadan silahını doldurup doldurup boşaltıyor, hemen hemen hiçbir kurşunu boşa salmıyordu. Yavaş yavaş yukarıdan aşağıya kayaların arkasına saklanarak iniyorlardı. Hiçbir yerden ne bir kurşun sesi ne bir çıtırtı geliyordu. Gün de yavaş yavaş dağların arkasına çekiliyordu. Ortasından pınar kaynayan düzlüğe inmişlerdi ki aşağıdan bir inilti duyuldu. Ferhat Hoca hemen aşağı inip şu adamı öldürün diye buyurdu. Kasım koşarak indi ve adamın iniltisi daha sonra kesildi. Bu gece buralardan uzaklaşmalı, çok uzaklara gitmeliyiz. En azından o Kızılbaş köyünü tutmalıyız. Neydi o köyün adı? Menekşeli dedi Temir. Bugünlerde o köyün ineklerinin sütü menekşe kokar dedi Güdük Hacı. O köyde bu sıralar yer gök hep menekşe açar, her şey menekşe kokar. İnsan, hayvan, toprak, ağaç, kurt, kuş hep menekşe kokarlar. İnekler de menekşe yediklerinden, ineklerin sütü de, pınarların suyu da. Haydi in bakalım dedi Ferhat Hoca, önlerine düştü. Ter içinde kalmış, giyitleri sırılsıklam olmuş, kulunçlarından ter fışkırmıştı. Nedense kan içindeki dizlerinin, kollarının yaraları sızlamıyordu. Ötekiler de Ferhat Hoca gibiydiler. Gene Ferhat Hoca önde, Kasım'la Şahan yanında, ötekiler arkasında yola düştüler. Kayadan kayaya, çalıdan çalıya, dereden dereye düşüyorlar, uçarcasına gidiyorlardı. Menekşeli'ye geldiklerinde tan yerleri ışıyordu. Eğer bir gecede açtıkları yolu Menekşeli köylülerine söyleselerdi, mümkünü yok, bir çocuğu bile inandıramazlardı. Köye girince Dursun dedenin evini sordular. Çok güzel giyinmiş, pembe yüzlü, parıltı içinde kara gözlü güzel bir kız önlerine düşerek onları Dursun dedenin evine götürdü. Hemen dedenin evinin önüne bir kalabalık birikti. Bu eşkıyaların halini gören şaşıyor, gören şaşıyordu. Dizleri, kolları, göğüsleri parça parça olmuş, her yanları kana bulanmıştı. Dursun dede bu halde de olsa Ferhat Hoca'yı hemen tanıdı. Sağ elini yüreğinin üstüne koyarak onu selamladı. Ferhat Hoca da öyle yaptı. Ardından da kucaklaştılar. Ferhat Hoca'dan sonra dede ötekileri de sağ elini yüreğinin üstüne koyarak selamladı. Kapıyı gösterip içeriye buyurun erenler dedi. Önde Ferhat Hoca, arkada öteki eşkıyalar eve girdiler. Dedenin onları buyur ettiği yer uzunlamasına, geniş, kilim döşeli, duvarlarında hatlar, sazlar asılı, ocaklığının altında çatal bir kılıç duran bir salondu. Yorgun argın sedirlere çöktüler. ''Ne bu hal Ferhat Hoca?'' diye sordu dede. ''Sorma erenler'' dedi Ferhat Hoca. ''Bir belaya çattık ki bela derim sana.'' Olanı biteni baştan sona anlattı. Dursun dede, ''O sizin ardınızı bırakmaz. Adamları çoktan köyü sarmışlardır. O Dul Kadiroğlu değildir biliyorsun.'' Dul Kadirli sultanları soyundan kimse kalmadı. Bir tek kişi var, o da Andırın'daki Saraç Hacı. Saraç Hacı çok güzel türkü söyler, soylu atlara sırma işleme, savatlı eğer dizgin yapar. Bir at soylu onun istediği gibi bir at değilse, Dul Kadiroğlu Hacı Sultan ona dünyayı verseler o ata eğer dizgin belleme yapmaz. Onun her işlediği eğer bir renk denizi, bir çiçeklik, bir cennet bahçesidir. Sarı Sultanoğlu kıyamete kadar senin yakanı bırakmaz. Şimdi köyü sarmışlarsa da çekinme. Bizim köyün delikanlıları onların icabına bakarlar. Daha soluklarını toparlamamışlardı ki salonun içini mis gibi bir kokuyla doldurarak kahveler geldi. Ne zahmet dedi Ferhat Hoca. Estağfurullah, uzak yoldan geldiniz. Bu kahve menekşe kokuyor dedi Ferhat Hoca kahveden bir yudum aldıktan sonra. Ötekiler de menekşe kokuyor dediler. ''Bizim köyde çok menekşe vardır.'' diye gülümsedi kıvançla Dursun dedi. ''Bizim burada her kaya, çalı, ağaç dibi, her dere, her kuytuluk ağzına kadar menekşeyle doludur. Allah buraya da menekşe yağdırmış. Dışarıdan gelenlerin menekşe kokusundan başları döner.''
Kahveler içilip bittikten sonra, ''Dede'' dedi Ferhat Hoca, ''bizim çocuklar bir köye girince öyle bir evde hepimiz tıkılıp kalmayız. Kusura kalma, geleneğimiz budur. İkişer ikişer bizler köyün öteki evlerine dağılırız. İki kişi köyün en ucundaki kayalıkların dibindeki evlere, iki kişi güneye, iki kişi de kuzeye, biz de burada kalacağız.'' Dede el çırptı, dışarıdan uzun boylu kara yağız, uzun pos bıyıklı delikanlılar girdiler içeriye. Dursun dede onlara eşkıyaları hangi evlere götürmeleri gerektiğini söyledi. Yaralarına ilaç yapacak, saracak, yırtılmış giyitlerini dikecek, dikilmeyecek kadar parçalanmışların yerine de yenilerini vereceksiniz. Delikanlılar baş üstüne pirim diyerek eşkıyalarla birlikte çıktılar. Ferhat Hoca ile birlikte Kasım kaldı. Eşkıyalar çıkıp gittikten sonra Dursun dede, ''Haydi siz de değişin bakalım şu partallarınızı.'' Her ikisinin yanına birer bohça getirilip kondu. ''Şu odaya girin de şu ilaçları yaralarınıza sürün. Kanlarını sıcak suyla yuduktan sonra... Bir de güzel yıkanıp tertemiz giyinin.'' diye giriş kapısının yanındaki kapalı kapıyı gösterdi onlara. Bir ellerine bohçayı, öbür ellerine tahta ilaç çanaklarını aldılar. Ayağa kalktılar. Önde Ferhat Hoca, arkada Kasım, dedenin gösterdiği kapıyı açtılar, içeriye girdiler. Uzun bir süre içeride kaldıktan sonra yunmuş, arınmış, pırıl pırıl dışarıya çıktılar. ''Sağ ol Erenler,'' dedi Ferhat. ''Anamdan yeni doğmuşa döndüm.'' Geldi eski yerine oturdu. Dursun dede onlar geldiğinden bu yana kıvranıyor, bir şey sormak istiyor, bir türlü de soramıyordu. Ferhat Hoca ise onun bu kıvranmasının sebebini anlıyordu. Sonunda gülerek, ''İnce Mehmet'i soracaksın değil mi Erenler?'' diye o da onun gözlerinin içine bakarak sordu. Dursun dede, ''Merak ettim sultanım, inşallah başına bir iş gelmemiştir.'' Apansız yakalandığından biraz sıkılmıştı. ''Gelmedi,'' dedi Ferhat Hoca, ''gelmedi ya, o eşkıyalığı bıraktı. Bir daha dağa çıkmayacak. Adını sanını yitirdi, bir köylü oldu, köylü kalabalığına karıştı. Adını da işte böyle bize bıraktı. Kıyamete kadar da İnce Mehmet çetesi dağlardan inmeyecek.'' ''Onu dağdan indiremezler,'' dedi Dursun dedi. ''Onu dağdan indirmeye senin de benim de kimsenin de, İnce Mehmet'in de artık gücü yetmez.'' Gür bıyıklarını, incecik solgun yumuşak yüzündeki sakallarını sağ eliyle sıvazladı. ''Duydun mu hocam, sultanım, İnce Mehmet'in deli atının işini duydun mu?'' ''Kulağıma bir şeyler çalındı,'' dedi hoca. ''Ne olmuş ki İnce Mehmet'in atına?'' ''İnce Mehmet'in atının başına 1500 lira koymuşlar.'' ''Ne yapacaklarmış o atı?'' ''Kurşuna dizeceklermiş.'' ''Benim bildiğim köylüyse bu köylü İnce Mehmet'in atını tutup da 1500 lira için onlara teslim edemez. Korkarlar.'' ''Korkarlar,'' dedi Dursun dede. ''Götürürler,'' dedi Ferhat Hoca. ''Şu dağlarda ne kadar beygir bulurlarsa alır götürürler. Ama o deli atın hele bundan sonra kimse yanına yaklaşamaz. Bir de o ata kanat takarlar. Her sabah her akşam at uçar da cennete gider.'' ''Kim akıl etmiş o atı yakalamayı, yakalayıp da kurşuna dizmeyi?'' ''Kim akıl etmişse iyi akıl etmiş aklınca. Bence bu bir deneme. Eğer atı köylüler alır da getirirlerse, bu demektir ki İnce Mehmet'i de alır getirirler.'' ''Bana öyle geliyor ki Dursun dede, İnce Mehmet de atı da kıyamete kadar savaşacaklar,'' dedi Ferhat Hoca. ''Dursun dede, ben bu İnce Mehmet işini çok merak ediyorum hocam,'' dedi. ''İnce Mehmet'i ben iyi tanırım. Sen de yakından tanırsın. Herkes gibi bir insan. Bir sürü eşkıya da onun gibi adam öldürerek dağa çıkmış. Onun gibi zulme, haksızlığa karşı gelmiş. Ağaların, beylerin evlerini basmış. İnce Mehmet'ten daha yürekli, daha becerikli olmuşlar. Millet neden İnce Mehmet'i seçmiş? İşte bunu bir türlü çözemedim. Şimdi senin yanında İnce Mehmet olmasaydı...'' ''Yandım,'' dedi Ferhat Hoca. ''Eğer Sarı Sultan'ın konağına yanımda İnce Mehmet olmadan gitseydim, bir kere önce konağa giremezdim. Girebilseydim de Sarı Sultan oğlunu soyduktan sonra oradan sağ çıkamazdım. Bu sırrı hikmet bizim bilmediğimiz bir şey. Bir giz var bu adamlarda. Biz göremiyoruz da kalabalıklar görüyor. Sen, ben, biz bir tek gözüz.'' diye sakalını çekişirdi Ferhat Hoca. ''Oysa ki kalabalıklar 1000, 10 bin, 100 bin, 100 milyon göz. Onlar İnce Mehmet'lere 100 milyon insanın 1000 yıllık gözleriyle bakıyorlar.''
Ayrım sonu.